Mesele Ekonomi'de yine birlikteyiz.
Merhaba, hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi Erdal Sağlam'la birlikte gündemin şifreyi programında karşınızdayız. Erdal Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Semih, kolay gelsin.
Sağ olun, size de. Gerçekten kolay gelsin çünkü her hafta yoğun Türkiye'de ama bu hafta daha da yoğun. Geçen haftadan başlayan tartışmalar, operasyonlar hem ekonomide, özellikle ekonomi alanındaki operasyonlar devam ediyor. Aynı zamanda da Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyoruz ve CHP'nin Kurultay davasını bekliyoruz. Ama aynı zamanda da Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün iddianamesi de ortaya çıktı. Onun hepsini konuşacağız. Tabii ki Merkez Bankası'na dair usulsüzlük iddialarını, yani Merkez Bankası'nın yapıldığına dair işte Emaş Enerji gibi meseleyi de konuşacağız. İstiyorsanız başlayalım. Başlamadan da izleyeceğimize abone olmanı kanala ve katıl butonuna basmanı rica ederim. Özgür ve bağımsız medya desteklemeni isterim ki biz de bu mevzuda konuşabilirim. Malum her yerde konuşulmuyor. Merkez Bankası'nın en üst seviyesine kadar yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları artık çıkmış durumda. Türkiye'nin en güvenli kurumlarından bir tanesi Merkez Bankası ve çok kritik bir kurum. Son birkaç gündü İsmail Saymaz söyledi yanlış hatırlamıyorsam ilk defa. 200 Türk Lirası'nı bankonattığında imzası olan bir ismin isim hakkında çok ciddi iddialar var ve zaten şu an tutuklu. Emaş Şener. Biz de istiyorsanız buradan başlayalım. Çünkü siz hem bu konuyu ilk dile getirenlerdensiniz. Hem de bu konuda söylenecek şeylerimiz var ve birkaç bilgi de var sizden. Ama önce istiyorsanız seyircilerimizi biraz geriye götürürüm. Siz 30 Haziran 2021 tarihinde Deutsche Welle'de bir yazı yazmışsınız. Demişsiniz ki 121 milyar doları eritme fikri kimden çıktı? Şimdi geçenlerde Halk TV'de Naci Ağbal'ın istifasının da ses kaydı vardı bu meşhur. O ses kaydının Emaş Şener'in yaptığı iddiası var. Ama siz bunu esasında, bu yeni bir iddia gibi söyleniyor ama esasında siz bunu 4 seneye aşkın bir süre önce Deutsche Welle'de yazmıştınız.
O dönemde özellikle Naci Ağbal'ın ayrılması çok büyük bir şey olmuştu, olay olmuştu ve piyasa çok büyük tepki vermişti. Çünkü iki anlayış çatışıyordu. Berat Albayrak'ın efendim kuralları da olmasa piyasayı topayla, arka kapıdan müdahalelerle düzeltelim ve İşte yabancılarla swap hatlarını kapatalım, içeride şey yapalım. Niye? Çünkü enflasyon artmaya başlamıştı ama faizleri indirmeye kalkışmışlardı. Ve o yüzden piyasada bozulmaya başlamıştı. Yani işin doğası o. Ama siyasi nedenlerle böyle bir nas diyerek adına böyle bir şey yapmışlardı. Daha sonra Naci Ağbal'ın gelmesiyle birlikte Merkez Bankası Başkanlığı'na rasyonel bir politika izlenmeye başlandı ve Naci Ağbal faiz arttırdı doğal olarak. Buradaki en büyük şeylerden biri şeyden Naci Ağbal bunları yaparken içeride Berat Albayrak'a yakın başkan yardımcıları özellikle de Emrah Şener'in Naci Ağbal'ın ayağını kaydırmaya çalışmasıydı açıkçası. Ve Naci Ağbal Cumhurbaşkanı'na sormadan faiz arttırdı diye görevden alındı. Daha sonra anladık ki Cumhurbaşkanlığı danışmanları, bazı danışmanlar kanalıyla Cumhurbaşkanı'na Emrah Şener'in işte 128 milyar doların araştırılması için talimat verdiğinin bantını almışlar. Emrah Şener almış sesini ve yukarıya iletmişler. Bu tabii bayağı Naci Ağbal'ın ipinin çekilmesine neden olanlardan biriydi. Daha sonra Şahap Kavcıoğlu geldi. Kavcıoğlu'nun da şu lafını ben bir iki kere daha söyledim, onu da söyleyeyim burada. Şahap Kavcıoğlu ilgili bakana gidiyor o dönemin. Hala rasyonel bir bakan var orada. Ona gidiyor, diyor ki ben faiz indireceğim. Bakan da diyor ki ya deli misiniz? Yani enflasyon yükseliyor böyle bir dönemde. Naci Bey zaten arttı, nasıl indirirsiniz diyor. Olmaz öyle şey diyor. O zaman Şahap Kavcıoğlu'nun söylediği, ya ben faiz indirmesem beni alacaklar, faiz indirecek birini getirecekler diyor. O yüzden de indirme devam ediyor. Yani o dönemki anlayış bu. Daha sonra işler duvara vurunca Mehmet Şimşek geldi. Orada da aynı çelişkiler devam etti. Çünkü aynı kadro bir süre daha devam etti göreve. Başından beri Mehmet Şimşek'in onların ne yaptığını biliyordu ama devam etti. Daha sonra da Emrah Şener'in şimdi olayları çıkınca o döneme ilişkin çok daha fazla bilgi, ihbar akmaya başladı her tarafa.
Şimdi her yerden bilgi akıyor Erdal Bey. Ama siz süreci söylediğiniz gibi en başından beri takip ediyorsunuz, haber de yapıyorsunuz zaten. Dün Kerim Rota Pusula yayınında mesele komide bir şeye dikkat çekti. Dedi ki soruşturmanın açılma tarihi Merkez Bankası Başkanı, mevcut Başkanı Fatih Karahan'ın göreve girişinden bir iki gün sonra esasında, hatta yani ilk iş günü, pazartesi günü soruşturma o zaman açılmış, başlatılmış. Şimdi tarih tabii ilginç. Çünkü yeni başkan daha koltuğuna oturuyor. İlk icraatlarından bir sene, hep söyleniyor ya siyasetçilere veya işte bürokratlara. İlk oturduğunuzda yapacağınız, atacağınız ilk imza nedir diye. Bu neredeyse böyle bir şey. Evet. Bunu tabii bu akıllara başka senaryo da getirdi, ihtimaliye de getirdi. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz tarih zamanlaması açısından?
Şimdi daha önce bu bir anlamda şunu da gösteriyor. Merkez Bankası'nın kurumsal bir yapı olduğunu gösteriyor. Çünkü Emrah Şener'in yaptıkları içeride rahatsızlık yaratıyor. Bir sürü yolsuzluk, usulsüzlük, işte yemek fişleriyle ilgili falan da ortaya atılınca o dönem ilk gelen Gaye Erkan'a bunu söylüyorlar. Ama Gaye Erkan bunu yapmıyor. Ama önüne bir yazı olarak, dosya olarak gitmiş değil. Fatih Karahan gelince müfettişler, Merkez Bankası müfettişleri çok şeydir. Bilinir yani, yabandır. Ve onlar dosyayı hazırlamış Emrah Şener zamanı. Yönetim değişince bunu getirmişler. Sözlü söylemişler ama Gaye Erkan bu işe yanaşmamış.
Yani Gaye Erkan'ın haberi varmış yani.
Evet, Gaye Erkan'ın, evet, yani yazılı bir şey yok. Soruşturma izni talebi yok. Ama söylemişler, buna soruşturma izni şey yapıyoruz demişler. O da izin vermemiş. Ama Fatih Karahan geldikten sonra 3 gün sonra bu şeyi müfettişler yine gelip anlatıyorlar. Böyle böyle olmuştu diye. O da getirin diyor. Soruşturmayı başlatıyor. Ama bunu sorarken Mehmet Şimşek'ten de onay alıyor tabii. Yani Mehmet Şimşek de bu soruşturmaya, Fatih Karahan'ın getirdiği soruşturmaya doğal olarak sormak zorunda. Siyasi yönü de var çünkü işin, ilgili bakana. O da soruyor ve diyor ki başlat. Ondan sonra başlıyor işler 2024 yılında. Daha sonra işte dosya tekemmül ediyor. Buraya geliyor açıkçası.
Peki Erdal Bey, tabii buraya kadar söylediğinizin birçoğu bilgi zaten. Ama sizden bir yorum da istiyorum. Daha işin o kısmı henüz çıkmadığı için. Belki siz biliyorsunuzdur. Sonuçta biliyoruz ki bu kadar büyük bir isim, yani önemli bir isim Emrah Şener. Zaten işte hem Kerim Rota hem de Ömer Genca anlattılar ki kendi profesyonel hayatlarında etkileyen süreçler yaşamış. Belli bir Bülent Arınç'ın tabiriyle ne özgür arı olan bir isim. Şimdi böyle bir ismi tutuklamaya kadar götürecek bir süreci başlatmak için tabii ki Mehmet Şimşek'in onayı ve iradesi çok önemli, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayı ve iradesi şart. AKP içi mücadele mi yatıyor, yoksa artık işlerin çok ayyuka çıkması mı yatıyor? Ne yatıyor sizce?
Bence işlerin ayyuka çıkması yatıyor. Cumhurbaşkanına kadar gitti mi? Belki mahkeme aşamasında gitmiştir. Ama içerideki soruşturma izinleri konusunda belli ki Fatih Karahan ve Mehmet Şimşek inisiyatifiyle başlatılan bir şey. Çok ayyuka çıkan bir şey. Bir de Merkez Bankası böyle durumlarda kurumun normal işleyişine dönmesi için içeriden gelen basıncın, kurumsal refleksinin daha doğrusu bir şekilde tatmin edilmesi gerekiyor. Yani o yüzden de oraya ilişkin yöneticilerin zaten bunu yapması gerekiyor. Çünkü çok ciddi şeyler var. Artı rahatsızlık çok büyük bütün kurumda. Yani işte İstanbul'daki şeyi, lojmanı kendi terlikleriyle gezip şeyi kullanması gibi, Gaye Erkan'ın çocuğuna yaptığı işler gibi daha doğrusu, böyle şeyler var. Şimdi gelen şeylere bakarsanız ya, mesela para karşılığında genel müdürlük verdiği bile ihbar ediliyor şu anda. O tür şeyler var. Bütün bunlar Merkez Bankası'nda konuşulurken bunların yöneticilerinin kabul etmemesi, böyle bir şeye izin vermemesi zaten anormal. Yani Gaye Hanım'ın yaptığı anormal. O da bürokrasiyi bilmediği için ve kendisi de çok fazla bu işlerde rahat ve serbest, kural dışı davrandığı için herhalde onun için de yapıyor olabilir. Bir de Emrah Şener, Gaye Erkan'ı geldi bilmediği bir yerde ve Emrah Şener'le yakın çalıştı. Bütün o operasyonları devam ettirmesinde, Gaye Erkan'ın gelmesinde onlar vardı. Yoksa Gaye Erkan geldiğinde bak faizleri, banka faizlerini ne güzel düşürüyoruz diyen kadın yani baktığınız zaman. şeye. O yüzden mesela lojman, Gaye Erkan kendisi lojmanı oranda Merkez Bankası'nın bir evi vardır, başkanlık lojmanı. Onu bıraktı, bir yerde işte çok daha geniş bir daire tuttu. Ayrıca onun parası da verildi. Öyle olunca mesela Emrah Şener benim duyduğum kadarıyla Gaye Erkan orada oturmayınca gitmiş başkanlık koltuğuna oturmuş. Konutuna oturmuş.
Bir saniye. Gaye Hanım Merkez Bankası başkanlığından ayrılınca konutu boşaltıyor ve başka bir yere geçiyor.
Yok. O konuta zaten hiç girmedi Gaye Erkan. Başkanlık konutunu beğenmedi. Başka bir kirayla yer tuttu. Gitti orada kaldı. Öyle olunca boş kalınca da Emrah Şener gitmiş oraya oturmuş. Başkanlık konutuna. Ve ayrıldıktan sonra da bir yıl Fatih Karahan'a bırakmamış orayı. Yani Fatih Karahan da geç girmiş lojmana.
Emrah Şener lojmanı bırakmamış.
Evet.
Fatih Karahan. Peki Gaye Erkan'ın konutunun parasını Merkez Bankası mı ödemişti tabii ki?
Tabii ödedi. Tabii ödedi. Yani orada başka şeyler de vardı. Yani Merkez Bankası görevlilerini evinde çalıştırması falan gibi birkaç görevliye onlar da vardı. Yani Gaye Hanım'ın şeyi de az değildi yani. Babasıyla birlikte yaptıkları da kural dışılıklar da az değildi açıkçası. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'nın kurumsallığı açısından Fatih Karahan ve Mehmet Şimşek doğru bir karar almış. Ben Cumhurbaşkanı'nın daha sonraki aşamalarda haberi olduğunu tahmin ederim. Daha önce verilmemiş olabilir. Ama bu kurumun, yani kurumların niye önemli olduğunu, kurumsallaşmanın niye önemli olduğunu gösteren bir örnek ve itibarını koruyan bir örnek yani.
Evet, Bağdat'ın doğu tarafında da bu var diyelim. Boş tarafı çok ama doğu tarafında bu var. Peki madem hani ekonomi alanında yapılan operasyonlardan, yargı süreçlerinden başladık. İstiyorsanız Merkez Bankası'na geçmeden, çünkü bir Merkez Bankası haftası, kısaca şeye sorayım size. Aynı zamanda iş dünyasına yönelik operasyonlar devam ediyor, hatta fazlalaşıyor. Bir işte CİBB 19 Mart kapsamında ifadeye çağıran birçok üst düzey yönetici ve patron var. Onun dışında da işte kara para aklama ve benzeri soruşturmalar devam ediyor. Bunu da ayrıca koyalım. Tabii bunlar ikisinde esasında birbirine tamamen farklı süreçler. Ama iki tane ana ve iş dünyasına ciddi anlamda sahasında hem finans dünyasını hem de işte iş dünyasını önemli isimler kendisini adliyede buluyor. Ve bu süreç biraz devam edecek ve burada çok AK Parti'ye yakın, iktidara yakın iş insanları da var. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iş tedirginlik yaratıyor tabii ama nereye gider?
Valla ikisi ayrı yürüyor gibi geliyor bana. Yani kara parayla, Can Holding'de başlayan kara para operasyonu ayrı bir minvalde yürüyor. Ama diğerleri mesela dün yine ifadeye çağrılan iş adamları var. Öğrendiğim kadarıyla onlar işte şeyde kıymetli yerde yaptıkları evler nedeniyle çağırıyorlarmış. Büyük ihtimalle dosyayı Ekrem İmamoğlu dosyasını doldurmak için işte ev yaptın, rüşvet verdin mi filan gibi şeylerle oraları doldurmaya çalışıyorlar. Normal belediye işleyişini AKP'liler iyi bilir. Özellikle İstanbul Belediyesi'ndeki işleyişi. Demek ki orada bazı dönemler yapılanların aynısının olabileceğini düşünerek yani boş atıp dolu mu çekmeye çalışıyorlar bilmiyorum. Ama bir yandan böyle bir şey var. Bir yandan da özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iş dünyasındaki gerginlikleri hiç kale almadan, belki de biraz da gövde gösterisi için çok rahatlıkla bilindik bilinmedik iş adamlarını çağırıp daha sonra da bunları çağırdıklarını ilan etmeleri, açıklamaları. Yani eskiden de bu tip insanlar çağrılırdı. Aynen uyuşturucu olayındaki ünlüler gibi çağrılırlardı. Sessiz sedasız o kontroller, şeyler yapılırdı ama şimdi hem ünlülere hem iş adamlarına yapılan hareket biraz boy gösterisi gibi geliyor bana. Yani çünkü çok açıkça ilan ediyorlar öyle bir şeyi. Açıkça. Yani İstanbul şeyinin CHP'ye dönük davaların içinin doldurulması için her yolu deniyorlar ve bunu da göstere göstere yapıyorlar. Kara para ayrı yürüyor bence. Benim oradaki kanaatim şu, Mesela şeyde Can Holding Amerika seyahatinden önce başladı. Burada ben OECD FAF biliyorsun kara parayı önleme komisyonu var. Bir de Amerika'nın özellikle kara parayla ilgili dosyaları var. Yani bu şey kaçak sigara, silah kaçakçılığı falan gibi şeyler ama kaçak sigara ve bölgeye dönük işlemler. Yani Can Holding'in mesela Barzani ile de yakın ilgisi olduğu söylenir. Sahiplerinin Suriye ile ilişkileri olduğu söylenir. Belli ki orada daha büyük bir şey var. Cumhurbaşkanının Amerika ziyaretinden önce yapılmış olması belki kara parayla ilgili taleplerin yerine getirildiğini gösterip daha sonra oraya gitmesi gibi diye düşünmeye başladım açıkçası. Çünkü yapılanlar böyle bir şey. Bence Kıbrıs'taki şey de öyle başladı. Bu sanal kumar hikayesi de öyle başladı. Türkiye bağlantılı şeyler. Bütün bunların adım adım biliyorlar ne olduğunu. Mesela GTI Japon sigara şirketi 2021'de sanıyorum 100 tane dedektif tutup kaçak sigarayla ilgili Türkiye'de ne olduğunu araştırmış ve bir rapor yazdırmış. Bunu da sunmuşlar mesela. Bu uluslararası aynı zamanda şirketlerle de ilgili. Amerika'yı o yüzden de ilgilendiriyor. O yüzden biraz ben oradan başladığını söylüyorum, düşünüyorum açıkçası. Amerika'nın talebiyle, Avrupa'nın talebiyle bütün buralardan başladığını düşünüyorum açıkçası.
Erdal Bey, şimdi Mahşene mevzusunda da öyle, burada da öyle. Sonuçta buna çok büyük operasyonlar, çok büyük, yani ucu her yere dokunan montanda işler. Ve bunları bir yerde kesmek gerekiyor iktidar açısından. Bu sonuçta yani bir süre sonra yani ucu farklı yerlere dokunabilir. Burada bunu yönetmek zor olacak herhalde.
Bence zor olacak. Yani büyük ihtimalle bunlara izin verilirken iktidara zarar verecek kişiler ya da aileye dönük bir şey çıkmaması için garanti alınmıştır diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir şeye izin verirken, çünkü biliyorsun Binali Yıldırım'ın oğlu efendim Hakan Fidan'ın bu işlerle KKTC'deki olaylarla mesela ilgisi oldu. Şimdi KKTC'de yönetim değişti. Bir yönetim değiştikten sonra oradaki dosyaların ve Türkiye ilintilerinin ortaya çık, yani siyasi olarak işte federasyon istiyor filan diyorlar. O yüzden karşı çıktıklarını söylüyorlar. Ama bence oradaki bir rantın da kaybedilmesi, Kıbrıs ayaklı bir rantın kaybedilmesi tehlikesi de var. O yüzden de mesela ilk aşamada MHP lideri Bahçeli'nin biraz da bu nedenlerle bu kadar sert karşı çıktığı söylenmeye başladı. Yani oralarda işler karışık. Ama şimdi KKTC'de yönetim değiştiği zaman ortaya çıkacak olan Türkiye'deki bazı kişilerle ilintiler ortaya çıkarsa o zaman ne olur bilmiyorum. Ya da çıkar mı? Ya da KKTC yönetimleri Türkiye yönetimiyle bunu bir pazarlık unsuru mu yapar? Amerika'nın yaptığı gibi mesela. Bütün bunlar çok karışık işler yani. Ne olacağı belli değil ama bu işler dallanıp budaklandıkça iktidarın kendini vurma tehlikesi bence artıyor.
Evet, Devlet Bahçeli dün de grup toplantısında aynı fikre sahip çıktı Kıbrıs fikrinde. 82. viyaret konusunda. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz bu konuda esasında tebrik etti yeni seçen yönetimi. Ama daha üst perdeden bir analiz yapmadı. Bakalım yapacak mı bugün yarın bir şey söyleyebilir bu konuda. Çünkü Bahçeli ısrarı kendi fikrinde. Çok başka bir yer. Yani Bahçeli'nin söylediği şeyin ucunun neye gittiğini bilmiyorum. Yani muhakkak farkındadır ama.
Ya Bahçeli şeyin Cumhurbaşkanı'nın Amerika'da Kıbrıs'la ilgili bir şeyler konuşmuş olma ihtimalini, yani ne konuştuğunu da bilmiyordur. Yani Amerika'da belki Kıbrıs konusuyla da ilgili bir şey yapıldı. Bir müzakere yapıldı. Bütün bunları bilmiyoruz. Çünkü İsrail'de Kıbrıs'ın şeyi İsrail için de çok önemli bir hale gelmiş durumda. Yani İsrail benim güvenliğim için Kıbrıs stabil olmalı diyor. Ve oradaki Türk askerleri falan konusu önümüzdeki dönem gündeme gelecek ama bu konuda ne konuşuldu bilmiyoruz yani Kıbrıs konusunda Amerika'da.
Evet Erdal Bey, şimdi tabii çok yakın zamanda bir CHP-AKP arasında normalleşmiş süreci vardı biliyorsunuz. Tabii o işin yani bir evamiyeti çok belirgindi belki ama esasında AK Parti açısından MHP'ye böyle bir ilişki yürütmenin çok ciddi bir bedeli var. Belki yani içeride günü idare etme açısından elini kuvvetlendiriyor bu kesin. Ama orta vade politika üretmesi neredeyse imkan sahaya getiriyor. Yani çünkü Devlet Bahçeli her konuda o kadar katı ki uçta bir açıklama yapıyor ki politika üretmek çok zor, manevra yapmak çok zor. Yani Erdoğan için esasında çok zorlayıcı bir ittifak. Ama tabii vazgeçmek de kolaydı yenisini bulamadığı için.
İkisi de birbirine mahkum görünüyor. Yani o yüzden de bazı demeçler acaba Cumhurbaşkanı'nın elini rahatlatmak için mi bu kadar yüksekten açıyor Bahçeli diye de tartışma konusu oluyor. Yani içeride ne olduğu belli değil ama görüş ayrılığı kesin. Bir sürü konuda görüş ayrılığı kesin ama bir şekilde de yürüyen bir ittifak var. Yani bu ne zaman biter? İşte bazıları işte bu şeyde çözüm süreciyle ilgili adım atılmazsa biter filan deniyor ama o kadar kolay değil iki tarafta içinde bence.
Kolay değil. Geçmiş ittifaklardan da büyüyoruz. Bu süreçte o kadar bugünden yarın olmuyor. Diyelim ve istiyorsanız konu çok ama konuşuruz zaten. Şeye geçelim. Merkez Bankası'nın faiz kararını. Ama Merkez Bankası'nın faiz kararını istiyorsanız her Merkez Bankası kararından önce olduğu gibi Yeni Şafak boş geçmedi tabii ki. Yine bir manşetini attı. Dedi ki şu faizi indirin diyor Yeni Şafak yine. Önce sizin tahmininizi söyleyeyim. Siz mesela ekonomi anketinde %39 demişsiniz. 1,5 puanlık, 100'e bas puanlık bir indirim tahmin etmişsiniz. Önce Merkez Bankası ne yapar diye sorayım. Ardından da manşeti konuşalım biraz.
Evet, Merkez Bankası son JP Morgan'ın raporuyla birlikte şeyler iyice 1 puana inmeye başladı. Yani ne olur 1,5 puan bekleniyordu. Ben de 1,5 yapacağını tahmin ediyorum. Çünkü bu Yeni Şafak manşetleri falan da bu yüzden. En son JP Morgan'ın 1 puanlık indirim beklentisini dile getirmesi piyasada da bu yönde bir şey oluyor. Yani piyasa şunu görüyor açıkçası, iktisatçılar daha doğrusu. Bu tür mevcut enflasyon eğilimi ve beklentilere bakarak aslında Merkez Bankası'nın faiz indirmemesi lazım. Ama siyasi olarak %40'ın altına indirecek, kendini mecbur hissediyor diye düşünüyor. O yüzden de 39'a inecek derken 1 puan indirip 39,5'a iner diyenler oldu. JP Morgan bunun başını çekti. Yani piyasada genel beklenti bunun faiz indiriminin olacağı. Gerekmiyor, yanlış bir karar ama faiz indirimi de olacak gibi bir hava hakim durumda şu anda.
Şimdi manşeti verirsek arkadaşlar. Şimdi Yeni Şafak daha önce biraz da hani kendisi bu manşet atıyordu yani editörel bir şey olarak. Şimdi ekip biraz kalabalık kaçmış fotoğrafla. Tim Başkanı, İTO Başkanı, başka bakıyorum. ATO Başkanı, Ankara ATO, TÜMSİAD var, MÜSİAD var. Oldukça zengin bir kadro var karşımızda. Hepsini demeçten almış tabii. Yani genelde her yerde söylediği demeçleri almış. Özel demeçli hepsi. Ama faiz insin korosu veya ittifakı tabii şey yapıyor. Her geçen gün artıyor. Daha hızlı inmesi açısından. Bir noktada bu iş hızlanacak mı? Çünkü enflasyon verisi gösteriyor ki esasında faizi indirmek için oradıkça zorlanıyoruz. Yani bırakın hızla indirmeyi. Bu indirim bir çok zor. Aralık'ta daha da zor olacak. Ocak'ta daha da zor olacak. Berat Albayrak gibi tam tersi. Çünkü yeni yıl zamına gelecek. Yani önümüzdeki 4-5 ayda işte en fazla 1 puan, 1,5 puan o da zorlama ya faiz indirimi gözüküyor. Biraz sonra dövizi soracağım size. Dövizde talep de artıyor. Ama sanayici ve işte ticaret erbabları, iş dünyasının bir kısmı da faize insin diyor. Bu mücadele nasıl evrilecek önümüzdeki en azından 3-4 ayda?
Yani bu mücadele devam edecek. Şimdi faiz indirim beklentisi piyasadaki düştüğü için yeniden yüksek oranlı indirim korosu ortaya çıktı. Bunlar hepsi AKP'ye yakın insanlar. Yani ATO Başkanı da biliyorsunuz Emine Hanım'ın akrabasıdır. AKP'ye yakın insanlar. Ve Yeni Şafak da buradan yola çıkarak AKP'ye daha çok baskı oluşturmaya çalışıyor zaten. Hep yaptığı da o zaten. Ama dediğin gibi faizin inmesi de gerekmiyor. İşin tuhaf tarafı da şu ki hem bankacılar hem reel sektör ya 1 puan, 1,5 puan en fazla indirim yapılır. Bu kadar indirimin şeye yansıması, kendi kredi faizlerine yansıması çok daha küçük olur. Yani şu anda yapılacak bir faiz indirimi sembolik olarak 40'ın altına inmek için yapılıyor ama bunlara bir faydası olmayacak. Ama faiz indirimi olsun diye beklenti arttırılmaya çalışılıyor. Yani belli ki Merkez Bankası'nın da buna bir şekilde uyması, bu baskılara boyun eğmesi gerekiyor. Biraz önce nasıl Emrah Şener olayında Merkez Bankası'nın kurumsallığını, itibarını övdük. Kendi refleksiyle böyle bir harekete geçirmeyi yaptı. Aynı şekilde Merkez Bankası yönetiminin bankanın itibarını düşünerek siyasi baskılara boyun eğmemesi gerekiyor. Yoksa ne olur dersek, daha Ağustos'ta Merkez Bankası yönetimi ben enflasyon hedefini koyacağım, ona göre karar alacağım, yaklaştırana kadar beklentileri dedi. Ama uçtu gitti beklentilerde mesela. O zaman Merkez Bankası'nın itibarı zedelenecek. Yani siyasi baskıya boyun eğip belki onları tatmin edecek ama Merkez Bankası'nın itibarı bu 19 Mart'tan sonra faizi arttırarak bir itibar telafisine başlamıştı, itibar kazanmıştı. Şimdi Eylül'de biraz zedelendi, Ekim'de de indirim yaparsa daha da zedelenecek. O kurumu düşünüyorlarsa, o 5 kurul üyesinin itibarlarını düşünüyorlarsa yapmamaları gerek.
Bir de biliyoruz ki Merkez Bankası enflasyona baktığı kadar esasında finansal istikrara da bakıyor. Yani döviz kuruna da bakıyor ve buna göre hareket ediyor. Aynı zamanda rezervler tabii bunu eş zamanlı olarak. Orada da işlerin esasında eskisi kadar iyi gitmediği, biraz bozulmanın başladığını görüyoruz. Siz rakamlara baktınız. Rezerv ve döviz talebinde en güzel günler geride mi kaldı Türkiye açısından?
Güzel günler geride kaldı. Eylül'den beri aslında bu eğilim var. Tabii kur korumalı mevduatın azalmasının etkisi var bu şeyde ama sırf o değil, bir eğilimin başladığını gösteriyor. O da niye? Çünkü faiz indirimlerinin önümüzdeki döneme ilişkin hızlı beklentisi insanların TL'de tasarruflarını koruyamayacakları ve başka yerlere yönelmelerini sağlıyor. Yani nasıl otomobil, ev alımları falan artmaya başladı diyoruz. İnsanlar tasarruflarını korumak için bir kısmı da dövize yöneliyor. Eylül'den bu yana baktığın zaman 6 milyar dolar döviz sevdiyat hesapları artmış. QNB Bank'ın da bir raporu vardı dün. 6 milyar dolar DTH artmış. 4.2 milyar dolar da döviz fonlarında artış var. Yani 10 milyar dolara ilişkin bir döviz yatırımı artmış. Rezerve baktığın zaman Eylül'de, ama bunu şöyle bakmak lazım. Eski merkez bankacılar bu hesabı likidite üzerinden yapıyorlar ve altın etkisinden arındırarak yapıyorlar. Çünkü altın çok yükseldiği için hala rezervler yüksek görünüyor. Altın etkisinden arındırıldığında Eylül'de 9 milyar dolar rezerv erimiş. Ekim'de de şimdiye kadar 5 milyar dolar erimiş. Yani 14 milyar dolar da orada şey olarak geliyor. Mesela geçen cumanın 2,5 milyar dolar civarında bir rezervde altın etkisinden arındırıldığında bir şey olmuş. Şimdi altın düşüyor Semih. Altın fiyatları düşmeye başladı. Bu hafta sonundaki bilanço, yani önümüzdeki hafta öğreneceğimiz bilançoda altın fiyatlarındaki düşüş nedeniyle rezervde belirgin bir bilançoda rakamı düşmüş görebiliriz. Ama altın etkisinden arındırıldığında zaten Eylül'den beri düşüyor. Ekim'den sonra başlaması normaldir. Turizm sezonu biter. Öyle bir mevsimsel etki zaten olur. Ama belli ki böyle bir dönemde dövize talebin belirgin biçimde arttığı dönemde faiz indirimi yapıldığı takdirde bu dövize olan talep artacak demektir. Bir de buna CHP'den mutlak butlan filan kararı çıkarsa o zaman tutamazsın. Çünkü bankacılar bize açıp faiz ne olacak diye sormuyor. Cuma günü CHP davasından, Kurultay davasından ne çıkacak diye soruyorlar.
O zaman ben de size sorayım. Yatırımcı değilim, gazeteciyim ama ben sorayım. Ne çıkacak Cuma günü?
Vallahi bilmiyoruz. Bir sürü şey var. Sanıyorum Erbakan'ın kulağıma gelenler işte mutlak butlan çıkacak diye Fatih Erbakan'ın bir demeci olmuş şimdi görüyorum ekranda. Ama bu kadar kargaşa döneminde bu kadar çok faktör varken, risk varken bir de bunun üzerine işte enflasyon riski var, piyasada bir sürü dışarıyla ilgili bir tek petrol fiyatları düşüyor diye iyi haber geliyor. Yoksa dışarıdan gelen iyi haber de yok. Öyle bir dönemde bir de mutlak butlan çıkarsa çarşı iyice karışır, onu söyleyeyim. Ben o kadarına bu dönemde de cesaret edebilirler mi? Ama hep edemezler deyip ettiklerini gördük. O yüzden de şeyim ama ben ertelemenin ve bunu daha bu Demokles'in kılıcı gibi CHP'nin başında tutmaya devam etmelerinin daha makul buluyorum. Ama ne olacağını bildiğim için söylemiyorum. Yani sadece akıl yürütmeye çalışıyorum.
İktidar medyasına bakıyorum ben. Zorlanıyorum ama bakıyorum. İşim gereği. Oradaki tansiyon eski duruşmalardaki kadar yüksek değil açıkçası. Yani eski, bundan önceki işte 1,5 ay önce Haziran'da daha duruşmalardan önce çok daha yüksek bir tansiyon vardı. Sürekli CHP konuşuyordu. Kurt, işte Kayyum, Mutlak Mutlan veya Kılıçdaroğlu. Şu an eskisi kadar değil ama dediğiniz gibi yani sonuçta bunun kararı her şey çıkabilir. O yüzden
her şeyden sıkıldık aslında. Halk da sıkıldı. Bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun İtibarı da zayıfladı. Gürsel Tekin olayıyla birlikte zaten CHP içerisindeki kabul görme oranı da miktarı da azaldığını düşünüyorum. Yani öyle Kemal Kılıçdaroğlu gelse bile CHP'yi değiştirecek, CHP'nin çoğunluğuna aykırı nasıl davranacak, o zaman ne olacak? Bütün bunlar bir sürü soru işareti. Yani ama gerçekten Ekrem İmamoğlu davasından da sıkıldı halk.
Tabii.
Bundan da sıkıldı. Her şeyden bunaldı yani.
Evet. Onu da soracağım. Konu çok tabii. Birazını keseceğiz artık, siz cumartesi günü Ankara sayfasını anlatırsınız ama Aziz İhsan Aktaş suç örgütü. Bunun da biliyorsunuz şeye çıktı meydana iddianamesi. Şimdi en yüksek ceza talep edilen isim kendisi. Ama evet, serbest. Yani detayını da zaten çok konuşuyor. Çok birçok gazeteci iddianameyi haraç pamuğu gibi atıyor. Okuyor, anlatıyor falan. Ciddi iddialar da var burada. Ben dinlediğim, izlediğim isimlerden yani daha somutluğa yakın suç olabilecek şeylerin de olduğu söyleniyor soruşturmalarda. Onu da söyleyelim. Ama Aziz İhsan Aktaş en yüksek ceza talep eden isim ve serbest. Ama mesela birçok belediye başkanını görüyoruz. 4 ya 12 sene arasında istenmiş. Ya yani 12 sene alsalar bile, ki yani genelde biliyorsunuz maksimum çok olmaz. Ben çünkü siz daha iyi bilirsiniz. Böyle çok yani işte 700'lü 400'lü yıla yargılanıp serbest kalan birçok yani suç dava sonunda suçsuzluğu tespit eden birçok belediye başkanı var tarihte. Yani yüksek yargılanması da suçlu olduğunu göstermiyor aslında. Ama düşük yargılanınca daha da düşük bir ihtimal. Ve bu insanlar bayağıdır da içeride.
Bu bıkkınlığı AKP medyası da görüyor aslında. Biraz da o yüzden bu bıkkınlığı temsil eden şeyler gelmeye başladı. Mesela Aktaş'ın çalıştığı 2 tane AKP'li belediyeye daha yeni soruşturma açılıyor. Niye? Çünkü ya o kadar kör parmağım gözüne yapıyorlar ki yani aynı şeyin çok daha büyüğünü yapmış olana gitmeyip de buraya gitmek güvensizlik yaratıyor. Yani oluşacak davada da güvensizlik oluyor. Aktaş'a niye rüşvet verdin diye sorulmamış mesela, bu yerde okudum ben. İyi de bu rüşvet verdim diyorsun da niye verdin? O bile sorulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çok yanlı bir dosya oluşturulduğu konusunda bence halkın bütün kesimlerinde şey var. Bu adalet duygusunun yok olması zaten bıkkınlığın en büyük nedenlerinden biri. Yani mesela Emrah Şener konuştuk. Gelen ihbarlardan birinde şöyle bir şey var. Yani Emrah Şener'in davasının başka yerlere uzayacak. O yüzden hakimin değiştirilip tahliye edileceği söyleniyor diye söylenti bile çıktı Ankara'da. Emrah Şener'le ilgili bile. Anlatabiliyor muyum? Çünkü olmaz demiyor kimse. Ünsal Ban olayı karşımızda. Adam kaçarken yakalandı. Sonra kaçtı. Dışarıdan yaptı, kaçtı. Yani ama
ve bakan ne dedi? İlgili bir yok. Bakan sana ne dedi? Biz herkesi getiririz. Sıkıntı yok dedi. Gayet rahat bir
şekilde. Yani ilgili bakan diyor, Türkiye hiç olmadığı kadar hukukun işlediği bir şeydir, ülkedir de diyor yani. Ama bu ortadaki gerçekleri AKP'liler de görüyor ve inanırlık ve bunun oya tekabül etmesi belli ki artıyor yani. Evet. Yani onlar çok anket yaptırıyor çünkü.
Bu tabii daha çok konuşulacak ama ben biraz da baktım işte, izledim de biraz dava iddianameye de baktım. Burada tabii siyasetin finansmanı konusu Türkiye'de artık AK Parti döneminde çok zor da, ileride başka bir iktidar olursa onun da yapması kolaydı ama artık herhalde elzem olan şeylerden bir tanesi. Yani siyasetin finansmanı burada, çünkü birçok şey esasında hiçbirini şaşırmıyoruz ne yazık ki. Yani iddiaların birçoğuna evet diyoruz. Yani kat verme, işte daire verme, para verme, ekstra ruhsatta, özellikle imar üzerinden giden çok ciddi iddialar var. Ve bunu herkes, bu işin içinde olan iş adamı olarak, iş insanı olarak olan, gazeteci olarak olan insanlar esasında duyuyor, biliyor zaten. Birçok suç da değil bu arada yani yasal olarak maalesef. Burada siyasetin finansmanın baştan dizayn edilmesi, siyaset medya ilişkisinin baştan dizayn edilmesi şart.
Ya etik yasası doğru dürüst uygulanmadı. Yani belediyelerin durumunu gerçekten şeffaf olması gerektiğini, buradaki efendim bir yerden arsa aldığı zaman karşılığında bilmem ne vermemesi, bunun yasak olması filan. Ama bütün bunlarda ne olması lazım? Belediyelerin de gelirlerinin arttırılması da gerekiyor aynı zamanda. Konumlarını da yani hiç kimse toptan bir çözümden bahsetmiyor. Mesela yerel yönetim şartı Avrupa Birliği hem bizi AB'ye yakınlaştıracak hem kurumsal bir yapı oluşturacak bir şeydir. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama politikacının hiçbiri bahsetmiyor.
Erdoğan abi, Merkez Bankası'nın diye bir bunu olduysa AKP'li belediyelerde kim bilir ne olmuştu diyelim.
Her tarafta.
Aynen. Son olarak şunu sorayım. Kısaca rica edeyim. Detaylı cumartesi günü diyelim. Kamu bankanın bir konut kampanyası yapma ihtimalini söylediniz bana yayın öncesi. Onu size sormak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki konut kampanyası, işte kredi imkan musluklarının açılması eşittir seçim. 2026 bütçesi de geldi. Aynı zamanda siyasetteki ve ekonomideki çarkantı da sürekli bir seçim tartışmasını gündemde tutuyor. Ki zaten son seçimde de, yerel seçimde birinci partinin CHP'ye çıkması da bunu biraz besliyor. Tüm bunlara baktığınızda seçimin tarihine dair işaretler, sinyaller arıyor musunuz? Nerede arıyorsunuz bu sinyalleri?
Almıyorum ama biraz hazırlık yapıldığını düşünüyorum. Bu torba paket geldi biliyorsun, gelirleri arttırmak için. Onun içerisinde toplu konut idaresine kamu bankalarından iç borç yapma maddesi kondu. Kamu bankalarından bunun gerekçesi olarak da geçenlerde söylemişlerdi. İşte satılık ya da ucuz evler yapacağız, kiralık evler yapacağız diye. Ya bu çok ne mali disiplinle ilgili bir şey ne de enflasyonla mücadelede. Bu unutuluyor. Bu paralar kamu bankalarından gerekçe de şu: ben parayı topluyorum ama çok uzun vadeye dayalı topluyorum. Bana finansman için iç borç versin. Toplu konut idaresine kamu bank. Kamu bankaları halkın bankaları, unutmamak lazım. Kamu bankaları oradan zarar ederse, daha önce de olduğu gibi, hazine ya nakit olarak sermayeye koyar ya da hazine kağıdı olarak koyar kamu bankalarına. Yani bu halkın cebinden yine çıkacak paradır ve bunun hazırlanmış olması, işte deprem konutlarını falan bahane etmişler gerekçede ama böyle bir şey yok. Konut furyasıyla şimdiye kadar seçim kazandığını gördük AKP'nin. Bence ona hazırlık için yapılıyor. Yani zaten 2026 yılının ne zamanında başlar bilmiyorum ama seçime halkın parasıyla, kamu bankaları finansmanıyla büyük bir konut furyası hazırlanıyor olabilir. Ona dikkat çekmek istedim. Bu aynı zamanda enflasyon demek, aynı zamanda mali disiplinin bütçede gözükmüyor ama kamunun yine harcaması ve zararı olarak kabul edilmesi gerektiği de ortada yani.
Atiye Yeşil da demişti ki bu yıl 2025 sonunda göreceğimiz enflasyon Türkiye'nin seçime kadar göreceği en düşük enflasyon olacak. Ondan daha düşük olmasını beklemiyorum demişti. Adımlar biraz onu gösteriyor.
Birkaç puan düşebilir. Yani 25'lere düşebilir en çok.
En fazla. En çok o kadar düşer.
Evet. 32 ile bitirirsek 6-7 puan belki düşer.
Ondan sonra tekrar diyorsunuz yavaştan yavaş. Evet. Yukarı çıkar.
Hem hızlı.
Çok teşekkür ederiz Erdoğan Bey. Çok sağ olun. Gündem çok yoğundu. Biraz uzun bir yayın oldu. Çok sağ olun. Cumartesi günü Ankara sayfasında siz teksiniz. Sizi heyecanla bekliyoruz cumartesi günü izlemek için. Kendinize çok iyi bakın.
Kolay gelsin. Sen de çok iyi bakın.
Mesele ekonomide yine birlikteyiz.
Sen kayda.